Merhabalar sevgili dinleyenler. Pop Kültür'ünün 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir aylık bir aranın ardından ben Sambacı Mustafa Öztürk, yanımda çalışma arkadaşlarım Berkay Çelikkol ve Erdoğan Türek'le tekrar sizlerleyiz. Gerçekten bu sene futbolun bütün borçlarını ödediği bir sezon oldu. Messi'nin Dünya Kupası, Napoli'nin şampiyonluğu derken sonunda Guardiola'nın City'de bu gece yaklaşık bir saat önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Biz de hemen akabinde hem biraz Şampiyonlar Ligi'ni, City'nin sezonu konuşacağımız bir panorama bölümü yapmak istedik. Normal akışımızın birazcık dışına çıkacağız. Özellikle Süper Lig'de uzun uzun konuşmak istiyoruz. Harika bir sezon finali ardından hiç hız kesmeden gelen transfer dedikoduları derken güzel bir gündem bizi bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız diyerek Erdoğan'cığım sana sorayım ilk.
İyi Mustaf. Gerçekten yani kutlamalarla dolu geçen bir aranın ardından hepimiz gayet yüksek motive bir şekilde bu programa geldik. City'nin de şampiyonluğunu buradan kutlarız. İstanbul'da yine bir İngiliz galibiyeti gördük. İtalyanlar çok üzülmedi. Bence onlar da çok büyük bir underdog'du zaten. Yeterli bir başarı. Ama genel anlamda organizasyonu da gözlemlediğimi burada ilerleyen dakikalarda paylaşacağımı belirtmek isterim. Yani çok büyük eksileri olan da bir organizasyondu bence.
Yani öyle organizasyon ne olursa olsun belli bir enlem boylam içerisine girdiği anda hep bildiğimiz senaryolar. Hakan Çalhanoğlu'nu da bu senaryoya ekleyebiliriz. Onunla ilgili komik bir tweet okudum. İşte Türkiye'nin enlem ve boylamları içinde bu adam oynayamıyor diye gerçekten hoşuma gitti. Bir yandan da üzüldüm aslında. Gerçekten Inter'in birazcık kazanmasını istiyordum ama bakalım daha detaylı konuşuruz. Berkay'cığım sen de hoş geldin. Nasılsın? Yurda dönüş yaptın sen de.
Hoş bulduk abicim. Döndüm. Hayırlı gelirim dedim ama pek hayırlı gelemedim. Anladığım kadarıyla bu ülkeye bağırlar gelmiyormuş. Bu ülke hep kar, kış, sonbahar içinde. Umarım ileride inşallah diyoruz. Evet, bugünün sorusu şu olsun bence. Hangisi daha Türk? İlkay mı, Hakan mı? Diyorlar ki işte iki Türk Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Buradan abilerime sorum şu olsun. İlkay gerçekten Türk mü?
Galatasaray'a gelirse en Türk.
Yani İlkay Gündoğan'ın şu an televizyonda izleyen herkes şu an canlı yayında şeye geldi. Dört tane Türk'ün yanında röportaj veriyor. Yani adamın tipi zaten Türk. Tüm Türk hatta yani. Tek Türk bu. Ama hani yani yine de Hakan Çalhanoğlu'nda bir bok yapmadığını düşünürsek Türk milli takımı adına bir Selçuk İnan frikiye atmadığı için. O yüzden ben İlkay daha Türk diyorum. Ve çok da güzel bir hak ediş yaptı. Bu arada bir insan bir finalleri bu kadar mı iyi oynar normal şartlarda bu maça kadar? Bu maçta bir gol atsa çok yakışırdı ama zaten yeteri kadar attı. Bugün de ben Rodrigo'nun Frederic Mitchell'ı vuruşu ve golünü de ayrıca çok beğendim. Yani Toni Kroos biliriz.
Tam bu bir Toni Kroos vuruşu.
Tam budur yani. Kimmich de yapar. Yapmaya gayret eden bir arkadaşımız. Güzel oldu ya bence ama işte bir zihniyet, bir tema, bir imajda büyük problemler var. Çünkü yani büyük ihtimalle tabii 20 yıllık gelen kökün ucundaki atamalar kesinlikle çok iş bilmeyen insanlar olduğu için bazı şeylerin noksanlığı belli. Mesela kalkıp yani bunu harbiden İnönü'de oynatmak, Dolmabahçe'de oynatmak. Kesinlikle. Yani direkt Vodafone Arena'ya koyacaksın bu maçı. Bakacaksın dalgana sonra keyfine yani. İstanbul İstanbul olacak yani. Millet hani arkada Boğaz'ı görebilecek mesela. Çok önemli bir şeydi. İki telli sanayi gözüküyordu gerçekten yani. Bildiğin Ekümenopolis gibi yerdi bak. Ekümenopolis çok güzel bir belgeseldir bu arada. Hemen atayım araya. Güzeldir yani. 15-20 dakikalık belgesel. Harbi iki telli rezalet bir yer. Stad da çok uzak. Yani bir Roma Olimpiyat stadı ya da işte Lazio stadı gibi de değil. O yüzden bilmiyorum bence çimleri çok güzeldi ama yani.
Abi çimleri biraz uzun gibiydi sanki. İnsanlar batıyordu böyle futbolcular. İlk 15 dakika biz zorlandıklarını sezdim yani, ne kadar antrenmanda yapsalar.
Ama Inter nasıl başladı abi direkt? Hani herkes rolünü yaparak.
Müthiş bir futbol. İnanılmaz önde pres. Ve hani bu kadar City'ye karşı çoğalabileceklerini düşünmemiştim ileride. İlk 20 dakika City kendi oyununu ortaya koyamadı. Ya. Paslaşarak çıkamadı yani dışarı.
Evet, bir de Inter hep paslaşarak çıkabildi. Hiç çıkarken kaybetmedi Inter.
Ya bakınca evet. Kötü oyuncu ayağı bayağı iyi orta sahasını falan. Dediğiniz gibi City'nin kendi oyununu oynamaması biraz tercih gibiydi bence. Temkinli oynamak istedi biraz başlarda ama sonra baktı ki Inter güzel cevap verdi, olmayacak. İşte ikinci yarı falan toparlayamaz oldu bir anda. Sonucunda da ben sadece şeyi bekledim. Yani Rodri, Bernardo Silva, İlkay birinden biri çıkacak. Şapkadan tavşan hangisi çıkarırsa. De Rodri'ye vurdu bu sefer şans. Ama maçın sonları da özellikle 3-4 tane pozisyon var ki Tükaka'nın kaçırdığı goller, engellediği goller derken enteresan da bir finish görmüş olduk. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hani Inter'de atıyorum, formda bir forvet olsa belki alabilirlerdi bu gece maç.
Yani Edin Dzeko o kafayı atardı.
Abi aynısını söyledim. Edin Dzeko
senden sattım zaten.
Edin Dzeko o topu var ya şey, Ederson'la birlikte sokardı. Ama Ederson demişken bir şey sormak istiyorum. Bu kalecilerin lakaytlığı ne olacak abi Şampiyonlar Ligi finalinde? Yani geçtiğimiz son 3 sezondur Karius'tan, Ederson'dan, ne bileyim Kurtualardan, Onanalardan şöyle bir lakaytlık var. Böyle bir hani bir coolluk var yani.
Çok hep basit bir cevabı var. Guardiola hocana söyleyeceksin. Kalecileri oyuna biz dahil etmedik. Eskiden kaleciler kalas ayaklı geleni diken insanlardı. Son 5-10 senedir saçma sapan Onana bugün adam... ön libero gibi oynadı son 15 dakika.
İnzaghi yerine Rigaud Strong olsaydı içeri sokardı Onana'yı geri ama. Anısının yine geri sokardı.
Onana en iyi şişirendi bu arada takımda. En iyi şişiren Onana'ydı.
Ondan bırakıyorlar.
Onana Töşen gibi. İrfan Can Eribat gibi. En çok başarılı pas veren adam.
Aa, bak atma şu zehirli oku atma. Statlı İrfan Can'a bağıran biri olarak yapma. Sadece İrfan Can bu arada şey yapmıştı, hırs yapmıştı yani. Ben ama çok davet ettim, gelmediler maçta. Özellikle kırmızı kart gördükten sonra Fenerbahçe bir 10 dakika Mert Hakan da İrfan Can'ı bayağı bir davet ettim bağıra bağıra statta. Ama oyuna girmediler. O da üzücü oldu. İzlemek isterdim onu da.
O zaman ufak bir toparlayalım yüksek kısmı. Sonra esas gözümüzün nuruna geçelim yani bol bol konuşacağımız kısma. Ben burada son Berkay'a da işte dünyanın farklı yerinde statlar, spor atmosferleri gördüğü için sormak istiyorum. Ya maç öncesi Erdoğan da söyledi şimdi hani stadyumun dış cephesinin pisliğinden, sıvasızlığından tutun da işte organizasyondaki aksamalar ya da zaten stadyumun bir esasen futbol stadı olmaması yani yayvan bir şekilde olduğu için hani Neu Kamp'a gittik Erdoğan, hatırlıyorsun. Belki sen de gittin Neu Kamp'a. Gökyüzünden aşağıya böyle 20 derece açıyla falan iniyor stat. Yani çok dik. Bizim bu stat abi 70 derecelerde falan yani gerçekten dürbün isteyen bir en arka sıra oluyor bu sebeple. İzleyici deneyimi açısından berbattı. Ben zaten stada gidiş mevzusu da büyük sıkıntı olmuş işte bu taksi mevzularına. Yani rezilliğimizin hepsi tek tek göründü. Çok sevdiğim bir yazar var işte bu Inverting the Pyramid kitabını yazan, çok kullanılıyor son yıllarda. Ya o da demiş yani hani bu nasıl bir akıl, nasıl bir stadyum seçimi falan diye bayağı bir ayyuka çıktı aslında durumumuz.
Yani ben burada şey demek istiyorum, hiç bu statta maç izlediniz mi?
Ben izledim, hatta statta oynadım bile ben. Amerikan futbol finali oynamıştık. Zaten hani 10 kişi geliyor tribüne. Yok insanları bulamıyorsun bile yani.
İnanılmaz. Bu arada tribünde izlemesi de olacak iş değil. Ben Beşiktaş Liverpool maçına gitmişim. Tolga Ersin'in Liverpool'u elediği maça. Oğlum yani bayağı fileler oynayınca anladın gol olduğunu. Zaten oyuncuları seçemiyorsun yani. En azından yani ayakkabılarından, en azından bir tarzından, bir koşuşundan anlıyordun kim olduğunu. Tamam yukarıdasın da burada bayağı uzaksın yani. Burada yani uçuşlu değil, bayağı bildiğin upuzak bir yerdesin yani. Çok kötü bir yer o yüzden. Biraz yani şey de oldu ya. Seçim sonuçları gibi bir geceydi bence. Ekrem Başkan Milano Belediye Başkanı ile izlemiş. Gayet cool bir giyimde kuşamdalar. Diğer taraf yani gelmiş de sitinin sahibi.
Abi içinde bir gerginlik çıkmış mı? Eko RT arasında.
Çok uzak oğlum. RT'nin bildiğin Cefer'in bir yanında, Şekip aynen, bir yanında, oğlum. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bir yanında. O aynı ligde değiller yani.
Tabii tabii. Yani Şekip de...
Bildiğimiz yollar aynı yollar değil mi?
Değil yani. Mecbur böyle baksana.
Abi benim bir sorum var. Bu şeyi kim seçiyor? Yani hangi stad olması gerektiğini biz mesela atıyorum seyirci sayısına göre seyirci sayısıyla mı bağlantılı? Mesela Kadıköy 45K alıyor. Atıyorum Arena 50K alıyor. Vodafone 45K alıyor. Hani bu stadların seyirci sayısı yetmiyor. Dolayısıyla biz İstanbul Atatürk Olimpiyatı mı öneriyoruz tartışması mı vardı yani?
Benim bildiğim ikinci ve üçüncü kupalar işte UEFA ile konferansı daha küçük stadlarda da oynanıyor, oynanacak. Ve ben seyirci sayısından ziyade federasyonun ortak bir kararı diye düşünüyorum yani. Çünkü bütün hepsi UEFA yönetmeliklerine göre uygun stat olduğu için oynanmaya, finalin oynanması da gayet doğal olmuyor yani.
Abi Vodafone'da... tamam da bence her Galatasaraylı, her Beşiktaşlı, her Fenerli mesela bir kura çekimi olsa, atıyorum 3 tane torba olsa, anladın mı? Herkes kapısa gözlerini bir kart çekseler. Ben mesela Kadıköy'de oynanmasını Olimpiyat'ta oynanmasından daha çok isterim yani. Veya Arena'da veya işte Vodafone Park'ta. Buna hayır diyecek bir futbol sever yoktur ki.
Abi de neye ben, zaten mantıklı karar alınıyor ki öyle
şey şu aslında, o zaman UEFA'ya sen şöyle bir şey yazıyorsun. Bizim stat burada 2 tellire 80 bin kişilik. Bak fotoğrafları bu. Bu halde şu an. Buraya metro falan gitmiyor.
Bayağı metro yakın.
Taksicilerin kucağına bırakıyorum sizi burada. O zaman biz herhangi gidelim Madagaskar'dan başvuralım. Gelsinler yapsın öyle bir stat izleyelim yani böyle bir. Hani altyapıyı hiç göz ardı ederek bu stadı seçmeye de UEFA'nın yine yediği peşkeş ve işte hülle paralarının gerçekliğini ortaya çıkaran bir yer yani. Hani şeyhler mehlerin zevkine göre dizayn ediliyor.
Aymazlık onları. Aymazlık.
Yani şeyi düşünüyorum. Yani normal hayatı da durdurmayalım tribiyle şehir dışında bir stat falan mı seçildi? Yani öyle bir planla mı ilerleniyor yoksa? Ya çünkü sonuçta şehrin yarısında umurumda değil ne olursa olsun. Bana ne diyen de bir dünya insan vardır. Yani onun hayatını etkilememek için verildi. Ya çok zorlama yani. O kadar tutulacak bir yeri yok ki bulamıyorsun hani nedenini. Evet.
Abi şöyle ki Galatasaray stadı hemen örnek vereyim. Geçen pazar günü Üsküdar Kuzguncuk'tan gayet turistik, müthiş evler olan harika bir semtten çıktık. Üsküdar iskelesine gittik. Üsküdar iskelesine vapura bindik. Bebek Aşiyan vapuruna bindik. 35 dakika. Bütün yolları, bütün İstanbul'u geziyorsun. İndiğin yerde finikülere biniyorsun. Oradan metro hiç yani bir aktarma yapıyorsun dışarıya çıkmadan. Bir çıkıyorsun stattasın. Mis.
Yani. Bu kadar abi. İstanbul bu
mesela
yani.
Dönüşte de 9'da çıktık maçtan. Yine metro ile Gayrettepe metroda indik. Oradan tünellerin içinden geçerek Zorlu Center'a gittik. Zula gömdük. Evimize döndük. Hikaye budur yani. İki telli de yani tükürük köftesi yemek değil yani. Bu böyle bir saçmalık yok yani.
Yani bir diğer sebep de tabii bu çok hani artık komple teorisyenliğine girecek ama hani politik bir şekilde düşünüp işte Beşiktaş'ta olmasın belediye primini yapar. Kadıköy'de olmasın belediye primini yapar tarzı bir düşünceyle hani belediyenin bile ulaşamayacağı Allah'ın unuttuğu yere koyalım. Minimum
yani doğru canım sonuçta Başakşehir'de yani AK Parti'nin kendi işte dünyasını yarattığı bir yer orası. Öyle bir semtte yapılması da onlar için mantıklı ama yine de UEFA'nın bunu kabul etmemesi lazım yani. Buna peşkeş çekilecek bir durum değil yani bayağı. Neyse yine stat büyük müyük yani bir şatafat vardı şeylerde en azından bir havai fişek organizasyonunda yani. Fotoğraflar bazıları güzel ya anlamıyorsun etrafı.
Ya asıl şöyle bir durum var. Hani öyle politik düşüneceklerse abi stad yıkılıyor ki. Stadın dışı çürümüş, stadın dışı kararmış. Yani stada bakıyorum Türkiye'yi görüyorum. Türkiye'ye bakıyorum stadı görüyorum gibi dışı o kadar çirkinleşmiş yani. Ve bu stadın üstünden hala prim yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte İBB 2000 personel görevlendirdi. Stadın dışını boyamamışlar bile falan filan. Abi stad Türkiye abi, Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait.
Türkiye'de ajanda hiçbir zaman zaten dışarıya değil yani. Dışarısı isterse yıkığını görsün. Zaten umurunda değil. Olay yine kendi içerisinde bunun PR'ını yönlendiriyor. İBB işini yapmamış diyebileceğin bir şey bulduysan onu kullanmak. Yoksa elin işte dünyanın en önde gelen spor fikir adamlarından biri bu stat ne AQ diye tweet atması zaten umurunda değil onların. O tweet belki 2 milyon futbol severe ulaşacak ve hepsi ulan diyecek. Yani Türkiye'de bir daha bu organizasyon yapılır mı? Ama o vizyonerlik olmadığı için zaten o öngörülmüyor hiçbir şekilde. Düşünülmüyor.
Abi ama bu sürdürülebilir bir şey değil yani. Küçük çekmece Başakşehir İstanbul değil ki. İstanbul dediğin şey İstanbul'un kalbi Erdoğan anlattığı gibi yani. Üsküdar'dan ineceksin, bineceksin vapuruna. Bütün yılları görerek karşıya geçeceksin. Metrona bineceksin. Anladın mı? Yani İstanbul budur.
Evet de anket sonuçları gibi oluyor İstanbul'da
işte. Edo Mahmut'un çok güzel demişti. Drone'u kaldıracaksın abi Vodafone Arena'nın tepesinde. Müthiş bir
yalı. Mesela şey mi? Drone'u kaldırıyorsun abi. Suada'da Icardi, Sergio partiliyorlar mı? O anı mı görüyorsun mesela? Oğlum nasıl adamlar 5 gün şaka yapa yapa çıktılar maça gerçekten mahalle maçı kıvamında bir ter attılar yani.
Bence de.
O zaman yüksek kısmını kapatalım. Evet. Çünkü ya benim de gerçekten en heyecanlandığım an maç falan değil. Bir gün önce Acun'un düzenlediği turnuvada Okan hocamın hırsı. Yani şampiyonluğu kazanmışlar. Tabii başaramadık. Yani bu yaşta bile kalite farkı ortaya çıkıyormuş. Onu görmüş olduk. Cidden bayağı bir tokatladılar bizi ama komikti yani. Bence final kadar keyifliydi benim için izleme açısından. O açıdan da güzel bir şeye yine Acun Bey sağ olsun bizi dahil etti.
Evet, evet. Acun'un sporu elde etmesi güzel oldu ya. Sporu izletmesi güzel. Saadettin Saran da Fenerbahçe'yi ele geçirirse biraz keyifli olabilir ortalık. Bizi çok şükür Erdem Timur'u ele geçirdi ve mutluyuz. Umutluyuz. Bugün hiç doğmamış, ölü doğmuş bebek olan Yuri Tielemans Aston Villa hayırlı olsun. Premier Ligi seçmiş. Kendi bilir. Bizi şeyde hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında izleyebilir umarım seneye Aston Villa'da. Ya bence yanlış bir karardı. Yani 6,5 milyon euroya anlaşmış. Bence bizimki 6,5 vermese de 5 verirdi yani.
Zaten teklifin daha iyi olduğu söyleniyor. Dediğim gibi tercih Premier Lig olmuş ama ya şöyle bir şey var abi. Bu adamlar hani bu çocuk işte videoları var ya 17 yaşında Selçuk Memelo'ya karşı. Hayatında ilk kez hani Türkiye'de bir futbol atmosferi görüyor. Ondan sonra da bir daha hiç böyle bir atmosfer görmüyor. İşte Zaniolo da geldikten sonra hani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Oliveira benzer tarzda açıklamalar. Biraz o içine girmeden işin hayal edemiyor. Bence gelip görebilse gerçekten daha çok tavlanabilirdi. Ama daha düz mantık, kağıt üstünde ama rasyonel bir şekilde bakıp seçiyor. Ya üzüldük tabii ama unutmayalım ki önceki transfer döneminde Grealish alınıyordu az da öbür şey müzmin sakat olan Grealish Almanya'da. O olmayınca bir anda Torreira fırsatı çıktı. O yüzden çok da karalar bağlamasak sanki bir yolunu bulur gibi Erden Tur. Çünkü vizyonu ve yaklaşımı bu transfer işine çok umut verici gerçekten.
Kesinlikle. Ama abi şunu da düşüneceksin. Şimdi transfer ettiğin ve atmosferden büyülenen futbolcular Zaniolo, Icardi, Torreira, Oliveira. Bunların nationality'sine baktığın zaman Latin Amerikalı, İtalyan, Portekizli. Ya bu adamlar Akdeniz kültürü görmüş ve hani o Latin Amerika futbol çılgınlığının içinden gelmiş adamlar. Şimdi adam Avrupa'ya gidiyor. Aston Villa'da, Leicester City'de. Ya tabii müthiş futbol, müthiş taraftar ama yani bir Türkiye'deki o ateşli taraftar grubu yok. Herkes oturarak izliyor maçı. Şimdi arenada, Vodafone'da oturarak izleyenin arkasından pandik atarlar yani. Dolayısıyla o ya yani Belçikalı, Fransız, ne bileyim Alman, hani bunlara kanıp da gelecek adamlar değil yani. Bize daha böyle İtalyan, hani bir tutam İspanyol, Portekiz, Latin Amerikalı, böyle kanı kaynayan, atom karınca. Anladın mı? O tarz adamları biz ancak aşk, meşk, tutku yerlerinden vurabiliriz. Yani transfer politikaları ben de
Arda'nın çok, çok
beğeniyorum. Ama hani Tilemansa, Kamptu, Galatasaray deyip ya adam Galatasaray'a gelmedi, Aston Villa'ya gitti yani. Hani anladın mı? Çok kalibre farkı var yani. Biri Champions League, biri UEL yani. O da ucundan. Bir de işte para.
Sonunda ama bence para da bence o kadar kötü değiliz. Yani bence şöyle, de adamlar totale bakınca fersah fersah üzerimizde ama bir oyuncuyu beraber almaya çıksak, biz bütün şartlarımızı zorlasak onlardan daha yükseğe çıkarız bence.
Bence ama de. Sıkıntı...
Abi Aston Villa 5 vermiş diyorlar ama.
İmkansız. 6'sı anlaşmış. Net kemiksiz
6.5. İmza parası mı bu sadece konuşulan yoksa?
Maaş diyorlar 5.
Maaşsa zaten ölmüşüz. Öyle bir şeye çıkma şeyi yok.
75 diyorduk biz yani.
75 normal sponsorluklarla hadi bir kardi için falan 5'ler zorlanır. Hani onun dışında bence 3.5 falandan fazla vereceğimiz olmayacak.
Veremeyiz abi, zaten biz Mertens'e 4 mü veriyoruz?
Hayır. 2.9.
İşte bonusu var.
Şeydi işte, neydi o? Bir imzaydı, 4 almıştı geçen sene. Bu sene 2.9 alacak galiba. Ya burada evet, bence Sergio'dan çıkmak önemli. Nelson satacak mıyız önemli. Sasha Boy'u satacak mıyız? Bunlar gelir getirisi. Yani Sasha Boy ile ilgili mesela Arsenal'ın daha bir teklifi yokmuş. Romano'yu okudum girmeden.
Abi Nelson'a 19+2 okudum bugün. Biz 23-24 istiyormuşuz.
Ben 22 masada diye okudum. Tottenham 22 vermiş.
19+3 bonuslarla.
Ben duruyorum. Size diyorum ki Icardi işini çözemezsek Okan hocam restini çeker, kimseyi satmıyoruz der. Otururuz mevcut kadromuzda, bir tane forvet çeker, öyle gireriz ilk eleme turuna. Sonra devamına bakarız diyorum.
Ama sezon
bu bir maraton yani olur. Baktığın zaman transfer sezonu. Hani bugün olmaz yarın olur, yarın olmaz ondan sonra olur. Bu olur, o olur, başkası olmaz, o olur. Nasip de varsa.
Mustafa Muhammed'le çıkar mı sizce? Momo'yla.
Ya bence Zaniolo, Barış Alper hazır geleceği için iki domuzu koyar. Aynen. Kerem orta sahada sadece. Hani Berkan bu arada götürür elemede. Berkan Torreira bir şekilde ilerlenir yani. Zaten topu şeye yani Kerem'e
Berkan,
falan
Berkan Torreira, Oliveira da olabilir Mustafa. Hani.
Evet, sonuçta Oliveira.
Onun adı Oliveira olabilir.
Kesinlikle. Ama işte şu riske bence o konuda girmek istemeyecek. O yüzden birazcık tok satıcılık yapmamız da doğrusu. Nelson'dan Boye'den ilk gün çıkarsın ve gerekli hamleleri yapamazsın. İşte gerek ekonomik nedenler, gerek o anki fırsatların uyuşmaması. Bu sefer psikolojik olarak çöküşe gireceksin. Nelson yok. Yerine hemen birini alıp adapte edemeyeceksin. Kaan Ayhan'la falan oynayacaksın. Ya da işte Emin Memin. Sağ bekte Dubois'a gitmek istiyor deniyor hani. İki tane sahabeki aynı anda salıp hemen yerine birini buldun, alışacak, tutacak ya. Bu risk birazcık gözünü korkutur Okan hocam. Çünkü elemeye geçemezsen bütün kurduğun hayaller yalan olacak. Yani sen ilk eleme Temmuz'da geçemezsin. Ağustos'taki fırsat transferlerini unut. Kimse gelip de Avrupa Ligi için aman öleyim taraftarı demeyecek bence. Bir tık kalibreyi düşürmek zorunda kalacağız öyle olursa.
Doğru.
Evet, bence bu arada hocanın bu sezon her şeyle çok iyi bir sezon yönetti. Sadece Berkan Torreira, Oliveira üçlüsünü niye hiç kullanmadığını ben de hiç anlamadım. Yani özellikle Berkan Torreira müthiş bir bağlılık yaratıyor. Sergio'yu da biraz free bıraksan önüne. Ya da senin dediğin bu sezon şöyle yapabilir önümüzdeki sezon. Barış Alper, forvet, Zaniolo arkasında. Sağa Raşisa'yı atar, sola Kerem'i atar. Arkaya Berkan Torreira yaptığın zaman bu sefer hem domuzlar cenneti oluyor, hem Raşit'si işini çok iyi yapıyor. Sağ bekin Dubois olsa da yeter. Solda da Kazım yürürsün yani. Hani Nelson'u satmadığın denklemde. Boy'u satsan yeter mesela.
Abi Nelson... bence Boy için erken. Ben Boy için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezon yarısını oynayamadı. Sezon başında kadro dışıları gibi böyle bir hani ya döndü, bir sezon müthiş bir performans gösterdi ki benim en sevdiğim futbolculardan biri aktif olarak. Ama böyle bir Champions League görmüş ve bütün Champions League'deki forvetleri, kanatları domine etmiş bir Boye'yi seneye çok rahat daha satabilirsin. Yani şampiyon olmuş, Champions League'e çıkmış, orada da kanıtlamış. Adam hani gerçekten full bir sağ bek. Hatta paket olarak 30-35'e zorla yani.
Mesela Nelson da aynı şekilde. Tottenham diyorlar. Tottenham'a baktım ben. Tottenham sene Avrupa'da değil. Hoca yeni geldi. Takım bok götürüyor yani bir süredir. Mason gelip gidiyor ikide birde falan. Hani Ryan Mason. Garip bir yer oldu Tottenham. Buraya gidecek diyelim Nelson. Ulan buraya gitmek yerine sen dur abi. 6 ay. 6 ay zaten en az 4 tane şampiyon gibi maçı oynamış olacağız. Transfer sezonuna girdiğimizde.
Ocak'ta
git babacığım. Yani daha mantıklı belki Tottenham değil. Harbiden şey United ister seni belki mesela.
Abi, Nelson için bence şey olabilir. Yani eğer aklında Tottenham sahne mesela ben Tottenham'a giderim. Yani o seviye oyuncusuyum varsa ve Tottenham hoca değiştirmişse şu an değiştirmişken şu an daha doğrusu gitmeyi daha çok isteyebilir. Çünkü hani bir şeyler toparlanmadan ben yerimi kazanayım. Hocanın gözüne hemen gireyim. Beni tandeme koysun atıyor. Yani Marco'nun yaşadığı boka girmeyeyim kafasında olabilir. Çünkü Marco ne oldu? İşte sakatlık makatlıkla bir anda şey olunca bu sefer oturamadı hiçbir şekilde tandeme. Saçma sapan bir sezon geçirdi. Nelson'u ben hiç şeyini düşünmüyorum. Yani hani ya biraz zararlı bir şeye dönebilir eğer kırarsak Nelson'u. Hani gitme bir sene daha kal. Boya daha ikna edilebilir geliyor bana da.
Aynen öyle.
Ya ki dediğimiz gibi işte Boya bir maç cebine Rashford'u koysa atıyorum bence 35 isteyebilirsin ertesi yaz yani ki yaşı da daha ama Nelson muadili Avrupa'da oyuncular var yani atıyorum 21-22 yaş 100 plus lig maçı oynamış nispeten küçük ligde işte İsviçre liginde falan. O tarz biri bulunabilir yani. Elime de Kaan Ayhan'la gider bir şekilde belki yani. Bilmiyorum. Okan Hoca'nın biraz şeyi önemli burada. Hani biz kar etmeye mi odaklanalım? İlk ayı ya. Transfer sezonu bence ikiye bölünecek. Elemeler öncesi ve elemeler sonrası olarak. Elemeler öncesi ilk psikolojik olarak Raşisa'yı bitirmemiz lazım. Bir taraftar edecek bu sene momentum.
Abi çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama illa satın almak değil de mesela işte bir sezon daha kiralayalım abi. Hani bonservis yüksek geliyorsa.
Norwich'in ne kârı?
Abi işte. Bir sezon daha kiralayalım abi vermiyorlarsa. Çünkü adamın bonservisi var. Şimdi mesela biz bonservisini veremedik. Kim verecek? İtalyan takımlarına da gidemiyor. Bu sezon Premier Lig yapamaz.
Kiralayamıyorsun abi onu. Verdiği mantıklı değil. Değeri düşüyor adam. Yani sözleşmesi zaten bir yıl kalmış Icardi'nin. Adam 6 ay sonra bosman oluyor zaten. İstediğine imza atabiliyor. 6 ay kiralık geçirmesinin bir anlamı yok adam için. Bonservis kazanamıyor. O yüzden Raşitsa bir yıl daha var galiba Raşitsa'nın. Raşitsa da belki mümkün ama Icardi mümkün değil. Erden Timur geçen çıktı. Candaş Tolga'nın programına izlediniz bilmiyorum. Orada mesela çok net bir dille izah ediyor zaten. Zaniolo gerçekten 5 yıllık 15 milyon euroya yıllık 3'er milyon euro ile almışız. Ve bonuslarda ne yazıyor biliyor musun? Galatasaray şampiyon olursa 1,5 milyon euro. Ulan zaten Erden Timur diyor ki eğer böyle bir şey gerçekleşirse zaten helal hoş olsun. Doğru söylüyor yani. Hani bonusları yedirmişler yani adama. Brighton işte 30 vermiş falan. Bayağı bir dinledim. Bence transfer sezonu dediğiniz gibi şey gidecek de burada kanka şöyle düşünün. Coin piyasası gibi. Piyasada ne kadar çok para olduğunu bilmiyorsun. Mesela Araplar girdi 100 milyon euro verdi Benzema'ya. Yannis Antetokounmpo bile tweet attı yani. Hani ben de oynarım futbol dedi yani herif. Herif NBA'de yani dünyanın en büyük organizasyonunda en iyi oyuncu MVP adam 50 alıyor yani.
Evet sen, evet ya o konuda çok haklı. Yani aktörler girdikçe şimdi Icardi sen geçen sene niye kiralayabildin? Icardi isteyen yoktu çünkü. Şimdi mesela Tammy Abraham'ın sakatlığı Roma'ya forvet aratıyor. Bir iki takım daha böyle var işte forvete ihtiyacı olan İtalya dolaylarından Icardi'ye uyacak. Üstüne bir de Araplar ne olursa olsun aklını çelecek. Hani Icardi isterse hayatın aşkı olalım Icardi'nin. 30 milyonu masaya koyarsa biri bunun önünde kimse duramaz.
Artık önce Van'da okeyler zaten. Icardi şey çeker. Rıza Çalınbay çeker. Hocam o kadar değil hocam.
Ya o yüzden Icardi için bence sabretmemiz gerekecek yani. İkinci yarıya kadar ki zaten Okan Hoca'nın Muhammed açıklaması tamamen bence bu sebepleydi. Hani Icardi işini çok çabuk beklemeyin. Yani biz Muhammed'le kampa başlayacağız. Muhammed forvetim işte ikinci forvet ya da işte neyse.
Momo'da ya. Muhammed deyince şey gibi Muhammed geliyor kulağıma.
Aynen. Yani Umut Bey bu arada.
Takım... alalım dedim.
Yani bu arada eğer planda Icardi artı bir tane daha yabancı forvetse Umut Nayır müthiş bir üçüncü forvet olur. Umut Bulut gibi takılır yani bütün sezon.
Ya bir de ön elemeler geçeceğiz. Yazın oynayacağız bilmem ne, sert maçlar, tanınmadık oyuncular. Tam böyle hani orayı bile kurtarsa yeter yani. Bu sezon mesela şimdi Galatasaray hızlı hızlı konuşursak yani Mitsyon'un attığı golden tut da hani Dubois'un maçı kıran golü, Mata'nın bir maçta iki gol atması. Mesela bir yerde şey sol bek kimdi, Emre Taşdemir'in bir maç gol atması, Barış Alper Divası. Bunlar çok abartı verimler. FM gibi değerlendirirsek, üstad sen buradayken hemen bir FM anlat. Yani bazı periyotlarda bazı oyunculardan yararlanmak yeterli yani. O adama mesela 1 milyon euro veriyorsun, 3 maç kurtarıyor. Tamam yetti, bu kadar o adamla ilişkin zaten yani.
Tam bakın, o adam kim biliyor musunuz seneye? Fabio Borini. Net. Süper evet. Tecrübe, süper rotasyon.
Konuşuldu ama olmadı.
Zaniola geldi. Oradaki durum ne biliyor musunuz? Borini şu an takımın as nasıl diyeyim 11'inde olacak kondisyonda, maaş isteyecek. Çünkü diyecek ulan ben geçen sene 40 gole katkı yaptıysa kimsin bana diyeceksin, yedek otur. İstemsiz olarak gidecek çünkü İtalya kozu var elinde. İtalya'da herhangi gidip Salernitana'da, Salerno'da bilmem kimde oynayabilir ilk 11 yani. Onun da üstüne gelir.
Çok başka ya. Borini falan var ya, Erden Timur'a söylesen güler büyük ihtimalle sana. Adam sen devre arasında Erden Timur'dan şeyi bekliyorsun. Borini gelsin bizi şampiyon yapsın. Hani biz şey yapsın, katkı yapsın diye. Adam tuttu Zaniolo'yu getirdi. Fener'e 3 attı herif. 2 tane gol attı. Kırmızı kart gördürdü. Yani hani Zaniolo nasıl bağırdın biliyor musun? Bağırması da keyifliymiş adamın adına. Icardi evet. De
Zaniolo.
Zaniolo. Duruyorsun çünkü Zaniolo'da. Bir öttürme var orada. Bir oğudan. Ya ben maça kız arkadaşımla gittim. Maçta yani bazı anlarda o kadar hayretler içindeydi ki. Hani, o kadar bağırıyor ki 50 bin insan. Galatasaray'ın potansiyeli çok yüksek bir takım. Çok da iyi oynuyor. Okan hocam da çok güzel yönetiyor şu ana kadar. Ben buradan bütün Fenerbahçeli arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Bundan kısa bir süreliğine yani özellikle ön elemelere kadar, Şampiyonlar Ligi'ne gidene kadar Fenerbahçeliyim. Destek vereceğim. Özellikle kupayı alsınlar yarın ya. Valla etrafındaki Fenerlilerle konuşmaktan, onların moral bozukluğunu görmekten üzülüyorum artık. Başakşehir'i yensin ve kupayı alsın ezeli rakibimiz.
Futbolun Ali Koç'a bir sözü mü var?
Aramız bozuk ama kanımız bozuk değil mi?
Yani ödesin abi onu da artık, ayıp ama o adama ya. Hani 1-0'dan büyüktür'ün resmini çizsin bana ya. Bir tane kupa alsın desin ki 1-0'dan büyüktür kardeşim desin.
O zaman son bir kısa kısa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u da konuşalım. Yani eğer Süper Lig'den seneye sürpriz yapacağını beklediğimiz biri olursa. Fenerbahçe için soru çok basit abi. İkinize de soracağım sırayla. Jesus kalmalı mı? Kalmalı diyorsanız hani Ali Koç ne yapmalı? Ya da işte Jesus gidecekse sizce yerine ne tür bir, artık hani geldiğinden beri ekol onu dene bunu dene, nasıl bir yol izlenmeli? Berkay senle başlayalım.
Abi şöyle değerlendirmek lazım. İki tane argüman var bence. Fenerbahçe geçen sene ikinci oldu. Sonra 7 milyon euroya Jorge dedemi getirdiler. Üstüne bir yaklaşık 20-25 milyon euro bonservislerle birlikte belki de 30 milyon euro para harcandı. Ve yine ikinci oldular. Bu bir argüman. İkinci argüman da şu. Son 10 senede Türkiye Kupası finaline getiren, ligde 2.20 puan ortalaması yakalatan, Avrupa'da son 16'ya götüren ve bu sene Avrupa'nın şampiyonunu yenebilen tek takım olan Fenerbahçe'yi bize izletti. Şimdi bu noktada başarılı bir sezon muydu? İşte Türkiye'de başarı nasıl ölçülüyor, orası da önemli. Yani sadece Türksel Süper Lig'de şampiyon olmaksa başarılı olmak, o zaman başarısızdı. Ama mesela son 10 senede hiçbir teknik direktörün yaşatamadığı tarzda, hani en azından belirli bir düzeyin üstünde futbol oynatıp ve maçları kazanan, winner bir hale getiren ve 3 kulvarda da yarışabilen bir Fenerbahçe'yi bize izletmesi bir noktada evet birçok diğer teknik direktöre göre başarılı diyebilirim. Seneye devam edilmeli mi? Abi bence bu kadar baskıdan sonra Fenerbahçe taraftarı için devam edilmez gibi duruyor. Bence Fenerbahçe'nin acilen eski topraklara dönüp Alex de Souza gibi, Emre Belözoğlu gibi bir hamle yapıp taraftarın gönlünü kazanması gerekiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Mustafa?
Yani bence de güzel özetledin. Ya benim bence Jesus'la Fenerbahçe'nin kırılması işte bu Flamengo söylentilerinden tuttu. Ardından Suudi Arabistan, Brezilya milli takımı. Yani Jesus'un çok fazla dış etmenlerle başı oyalandı ve Fenerbahçe'nin gerçeklerini göremez hale geldi. İşte Arda Güler'i oynatmaması uzunca bir süre. Orta saha tandemi mesela nasıl? Yani bir takım nasıl başarılı olabilir ki orta saha tandeminde istikrar bulmadan? İki maçı oynuyor, bir maç bu oynuyor, o oynuyor. De Rossi de ısrar ediyor. Bir dünya farklı şikayeti vardı Fenerbahçe taraftan. Erdoğan, burada sana soracağım. Yani sence ligin ikinci yarısındaki Jesus gerçekten 2.20 puan ortalaması yakalayan bir Jesus muydu? Yoksa bazı şeyler gerçekten anın akışıyla mı oldu? İşte son dakika golleri, Valencia'nın şapka tavşanları falan filan.
Ben burada Jorge Jesus'u gayet doğru bir takım kurduğunu ve işte kendince inandığı bir takımı yönettiğini düşünüyorum. Dünya Kupası'na kadar. Dünya Kupası arasında o Dünya Kupası'nın verdiği havayla, o tatil dönemiyle Jorge Jesus Suudi Arabistan'la da olan bağlantılarını kullanarak bu muhabbeti bayağı yapmış bence. Yani gelirim abi ben, devre arası kaçarım kötü giderse ya da şampiyon olup sana gelirim gibi. Fener'de kötü gidince direkt buralara düşmüş. Ben şu an şunu öneriyorum Ali Koç'a öncelikle. Yani bu ligde en son Zico yabancı teknik direktör olarak şampiyon olmuş. O yüzden ısrarını başka yerde arıyorsun yani. Sen hem onu yapıp hem onu yapamazsın yani. Hem 10 senedir şampiyon, hem bir takımı şampiyon yapıp hem de bunu yabancı hocayla yapıp falan filan, koşmaya gerek yok buna. Sen eğer İsmail Kartal'a bir yıl daha süre verseydin, Pereira'yı getirmeyip 3. yıl İsmail Kartal'a devam ederdin. En azından bu kadar büyük yangın olmazdı. Sen 9 senedir şampiyon olamayan bir takımsın. Sen sanki ilk defa şampiyon olmamış gibi tepkiler veriyorlar yani. O çok saçma. İnsanlar bu arada, bence taraftarlar çok iyiydi Fenerbahçe'nin bu sene. Hala yarın stadı full dolduracaklar. Tebrik ederim. Büyük motivasyon. Yani bu kadar Beşiktaş'ın evinde 4 yiyip Galatasaray'ın evinde 3 yersen burada bir kırılma oluyor. Bence Jesus'a devam edemeyecekler. Etseler neyse, ama Ali Koç oraları yönetemeyen bir şu ana kadar imaj çiziyor. Ben o yüzden bu işin parayla pulla Samet'le falan filan olacağını hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe'de ya harbiden biri çıksın aday olsun delikanlı gibi, bitsin bu tiranlık. Ya da Ali Koç harbiden Emre Belözoğlu'nu, Alex de Souza'yı, Volkan Demirel'i alıp böyle bir potpori yapsın. Bir düzgün oyuncular alsınlar abi. Gerçekten Rossi falan yani bayağı eziyor topu yani. Bayağı eziyor. Ya bizim atanımız Icardi, tutanımız Muslera adamlardı. İrfan Can Eğribayat'la Joshua King vardı yani. Çok büyük kalite farkına dönüştü. Beşiktaş'a geçeyim hızlı. Şenol Güneş'te saçmalamasalar gayet doğru bir sezon geçirdiler. Bence konuşmalarıyla kendi başarılarını gölgeleyen bir şeyde, tavırdalar. Yani yendik. Beşiktaş'ı da yendik içeride. Dışarıda yenildik. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. Yani artık ok diyeceksin, yapacak bir şey yok bence. Siz ne diyorsunuz?
Ya bence de hani Beşiktaş'ı ve hani yönetimin tutumunu şu şekilde sadece hani takdir ediyorum. Başından beri bir şey tutundular. Ne olursa olsun doğru yanlış tartışılacak bir şey. Ben de katılmıyorum. Hani biz de sonuçta o maçta efor harcadık. Öyle 3 puan alındı. Ya da işte oyuncular yoruldu, sakatlandı vesaire vesaire. Ama başından beri bu maçlar sayılmasın vesaire diye aynı şeyde direttiler en azından. Ha, bunu yaptıklarında neyi beklersin? Mesela bizi yendiler, tamam, gayet üstün oynadılar. O maçtan sonra işte devam eden grafikle yılın en iyi futbolunu oynayıp finişi göreceklerdi o zaman. Bu kadar basit bir cevabı vardı. O cevabı veremiyorsan ve günün sonunda işte yediğin puan farkı 8-10 oluyorsa geri kalan bütün lafı güzel oluyor. O yüzden önce sahada göstereceksin. İşte yani Jesus'un da o söylemleri çok saçma. Tamam, bu ligde hatalar yapıldı. Ama hatalar herkesin aleyhine ve lehine yapıldı. Bunun silik yarışına girersen işin içinden çıkılmaz. Her takıma aleyhte de lehte de hata yapıldı. Ama günün sonunda herkes belli bir sayıda maç oynadı ve ortaya bu puan farkı oluştu. Yani bu oluştuktan sonra geri dönüp şu olsaydı, bu olsaydı kusura bakmayın şampiyon olan takımda konuşur. Attım sana 8 puan farkı der. Ona da kimse bir şey diyemez. Yani o da Galatasaray yönetiminin en yani, büyük hakkı şu saatten sonra. Çünkü kendileri de bu olsa tam tersi şekilde kullanacaklardı bu durumu yani.
Mesela İsmail Yüksek yani çıkmış diyor hak edilmemiş bir şampiyonluk şaibeli falan filan. Yani İsmail Yüksek eğer milli takıma giderse milli takımda Kerem'le nasıl anlaşacak? Kerem'e bildiğin
şikayet. Yani de o da çok saçma mesela.
O çok garip bir durum.
Abi adam içeride 3 yemişsin, dışarıda 3 yemişsin. Son maç beklentisi 14.
Ne karşılaşırsın şart olacak. Yani ne diyeceksin adama? Sen abi çok iyiydin o sene ama neyse zaten şike yaptınız mı diyorsun ya. Bu mu? İnandığın şey bu mu senin gerçekten? Ya da demek ki içeride bu konuşuluyor. Dün Ergin Ataman'ı da hemen burada analım. Anadolu Efes Fenerbahçe ülkeleri eledi. Ergin Ataman'ın çok net bir sözü vardır. Fenerbahçe ile aramdaki rekabet sonunda hep benim kazandığım bir rekabet olmuştur diye. Yine gerçekleştirdi hocam.
Çok büyük ve Erdemcan yerini dolduracak. Hoca da Avrupa'ya gidecek. Güzel taşların yerinden önce bir TBSL sezonu olacak. Fenerbahçe'de de şubenin küçüleceği iddiaları var. Ali Koç'un oraya da elini attığı söyleniyor. Basketbol şubede kuruyacak mı ne olacak? Çünkü hani ne olursa olsun abi Türk basketbolunu ileri götürdüler. Yalan yok. Fenerbahçe ülke. Anadolu Efes Dinamosu oldular. Türk Telekom falan mesela hani Erdemcan sonuçta aynı sistemden çıktı mesela. Başka bir takımı Avrupa sahnesine getirdi. Bunlar bence zincirleme reaksiyon gibi durumlar. Ya, gerekirse abi bir tane eksik Osterwald'ı alsın kursun düzgün takım basketbola. Ben taraftarıyım basketbola takım kurması gerektiğini.
Ya gerçi Luan Perez transferinin var ya hani ya Luan Perez Osterwold'e yani Luan Perez varken Osterwold'e alması, Osay Samuel Ferdi varken Osterwold'e 7 milyon vermesinin oluru yok yani. Hani iş bilmezlik ya.
Aymazlık ya.
Neyse Süper Lig ama bizim şampiyonumuz çok yakıştı kesinlikle. Peki. Mertens'inden, Sergio'sundan, kutlamalarından, Mata'sından herkesin ilk defa alması, özellikle Mata'nın ve Mertens'in ilk şampiyonluklarının olması. Yani Raşistan'ın çıkışı, her şey çok güzeldi. Son maç Barış Alper'le Zaniolo ile başlaması. Yani hem takdire şayan hem de gerçekten Fenerbahçe'yi çok büyük ezdik yani. Hani bayağı büyük büyük ezdik yani. En domine maçımızdan biriydi yani herhalde. Bir de biz Fenerbahçe'ye karşı böyle maçlar 2-3 kere daha oynadık bence. Bu işte Necati'nin atamadığı goller. Deliriyorsun deliriyorsun. En son işte Crespo'nun bizim sahada attığı gol. Yenildiğimiz maç. Hani bu tarz maçlarda oynadık adamlara karşı.
Baroş'un
bu sefer...
üst direği vardır bir tane. Meşhur.
Ne vardı?
Baroş'un üst direği vardır bir tane. Üst
aynen. Direği. Tabii. Mesela Miroslav Stoh son dakika bir yönü aşırdı. Yani müthiş bir maçtı bizim için. Ya o yüzden ben yine de hani hem Okan Hoca'yı hem ekibi harbiden çok böyle bir güzel birliktelik yaratmışlar. Son da güzel bitti gibi geliyor bana ya. Seneye de Şampiyonlar Ligi'ni çağıran bir bitiş oldu yani.
Peki abi bu sezonu toparlarsak, özetleyecek bir şey söylesen ne olurdu? Yani ne sezonu olurdu?
Ben FNS...
Başta...
Mustafa Öztürk tarafından yönetilen bir FM sezonu olarak görüyorum. Bu Okan Buruk'un yönettiği oyunu, takımı.
Ya ben de gerçekten hani bu FM'de bile yapılamaz demek istiyorum. O kadar büyük bir yöneticilik başarısı. Ardından takımda kurulan takımdaşlık, kardeşlik, yani o sevgi diye altını çizdiği yerden Timur'un bizlere kadar nüfus etti. Yani burada işte konuştuğumuz her Galatasaray'la o duyguları beraber yaşadık. Yani Icardi'ye olan o sevgiyi, işte Okan Hoca'ya baştaki güvensizlik ardından her şeyimize emanet etmemiz falan. Bence ben Galatasaray'da şampiyon olduğu için sezonun özeti bence buydu. Ama umarız ki seneye bu küme düşme, kaldırma vesaire gibi yine ucube işlere girişilmez ve gerçekten uzun yıllar sonra ilk kez bir tam takvim sezonu oynarız. Adam akıllı 34 maçın oynandığı, 18 takımın yer aldığı bir lig oynarız umarım. Çünkü gerçekten yani geriye dönüp bakıldığında bundan 10-15 sene sonra ben eminim ki bu taraftarlar arasında ayrışma yaratacak böyle şeyler. Yok o sezona düşmüştü, bu sezon eksikti, bu sezon tamdı muhabbetleri olacak gibi geliyor bana.
Ben 8+3 kuralı kaldırılsın diyorum hemen şu anda lütfen. Yani tamam Abdülkerim Bardakçı'yı kazanmamıza sebep oldu. Kesinlikle Kerem Aktürkoğlu'nu geliştiren bir uygulama oldu. Doğru ama zaten bu tarz oyuncuların bu sadece giriş kapısı oluyor. Zaten adam çok iyiyse Raşistan'ın önünde oynar zaten Kerem orada. Yani hani ona göre kadro planlanması yapmak bilmem ne falan bana çok tantana geliyor yani. Muslera var mesela bizde hala dert şu an. Dert ya ne olursa olsun dert. Sakatlandı ne yapacaksın yani? Hani Okan Koçuk da gitti ne olacak?
Abi bakma sırf bizde Trabzonspor da mesela çekti. Belli bir süre işte bir yerin kalitesini düşürmek zorunda kaldı ve bu bence Trabzonspor büyük etkiledi. İşte Doğucan Aspolat'ın oynadığı kaç tane maç var Trabzonspor'da? Mecburiyetten yani. Kaliteyi sahaya atamayınca mesela Trabzonspor'da çok gerisinde kaldı yarışın bu sene. Şampiyonluk ertesi sezon çok daha farklı beklentileri olan koskoca bir şehir. Umarım ki yani böyle daha dolu, daha yeteneklerin fışkırdığı bir sezon izleriz. Tabii mali durumlarında izin verdiği sürece diyerek Berkay'ı ufaktan uğurluyoruz. Biz Erdoğan'cığım seninle son kez bir diğer sporlara da ufak ufak değinelim. Bazı güzel gelişmeler yaşandı NBA'de. Berkay'cığım senin bir son sözlerini aldım. Uyku vaktin geldi galiba.
Herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sezondu. Yeni sezonda görüşmek üzere. Fenerli arkadaşlara da diyeceğim tek bir şey var. O da ayvalar çiçek açmış.
Fener Samiye'ne nasıl gelecek ya devamı? Ama geldiler ya.
O zaman Erdoğan'ım.
3-0 bekliyorum yine hükmen bu arada Mustafa.
Ben sana şey soracağım abi önce. Seninle bir son NBA şeyine gireriz. Öncesinde ama şampiyonluk kutlamalarına çıkman gerekiyor olsaydı hangi şarkıyla çıkardın? Benim için gerçekten geçen haftanın en keyifli şeyi bu muhabbetlerdi.
Yani düşünüyorum kimin nasıl çıktığını. Ben We Are The Champion Hamsi'yi sevdim mesela. Çok güzeldi. We Are The Champion'la çıkılabilirmiş kesinlikle. Hani tek başına da biraz koreografi yapabildiğim bir şarkı. O mantıkla Sergio da çok güzel çıktı. Sen neyle çıkardın?
Abi ben şeyi inanılmaz dilime taktı bu arada Sergio Free From The Desire şarkısını. Bir de üstüne bence çok iyi yapılmış bir sosyal medya işi. Forma tanıtımında boyayın bağlama versiyonu. Loop alıp dinledim resmen bir gün boyunca.
güzel. Evet. O çıkmalık olurmuş bu arada. Bence Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi müziği de gayet yakışan, çok doğru. Hem hani seneye ne olacak ne bitecek de değil. Hayaller de ulaşılmış gibi bir anı verdi. O da mantıklıydı. Ya genel anlamda gerçekten çok keyifliydi bence ya. Kutlamalar çok çok nefisti. Ama öyle hani keko şeylerde oldu yani. Mesela Lucas Torreira duygusal çıktı mesela. Yani Lucas Torreira daha şeydi. Devrim Özkan'ın da öyle bir şeyi varmış, videosu varmış.
O öyle şarkı diyorlar evet yani. Böyle çok duygulu ama bir yandan da sevimli, bir hoş bir takım oldu. Tabii bu takımın yani bu şekilde olmasını getirdiği bir sürü problem de olacaktır. Oldu da zaten. Belki bizim görmediğimiz de olmuştur yani bir sürü. Ama günün sonunda işte Erden Timur tarzı bir yaklaşım gerçekten bütün takıma sirayet etmişse ya onun sonundan gerçekten negatif bir şey çıkmaz. Yani. Ki Gomis mevzusu mesela ciddi anlamda takımı çalkalayacak bir şeydi. Hani nasıl bir oyuncu ben oynamayacağım deyip trip atar ki takıma yani ne olursa olsun büyük başarılar kazandırmış bir oyuncu. Onu bile tatlıya bağladılar ve Gomis gayet güzel veda etti. Hani kırgınlık kalmıştı belki içinde. Ama biz şampiyonun hikayesini hatırladığımızda Gomis'e hakkını vereceğiz bence sonuna kadar. en az bize 4-5 maç getirdi yani. Özellikle sene başı şapkadan tavşan çıkardığı maçlar oldu son dakika.
Ocak ayında uçakta Icardi bütün takım sen olsan bari sen olsan bari diye bayağı ritim tutuyorlar. İşte dolaplara vuruyor çünkü o zaman da aşkın olayım yok tam çıkmamış ve Gomis gol atıyor. Yani statlardan bu çalıyordu yani. Bence Gomis'e de güzel veda ettik. Yani, ama Okan Hoca da çok burada önemli bir faktör abi. Okan'ın tavrı, sempatikliği, işte Ali Yiğit'in tavırları falan. Hani o Icardi sezonun son fotoğrafı Icardi sırtına almış Okan Buruk. Oha! Ama işte ikisi de Inter'de oynamış abi. Bunlar çok böyle denk gelecek şeyler değil yani. Sen CV'ye bakarak insanları eşleştirirsen güzel bir sonuç elde edebilirsin yani. Bu çok basit bir bilimsel bir yaklaşım yani. O orada oynamış, bu burada, bu İtalyan, şu şurada falan. Çok da böyle hani herkese potansiyelli insanlarsa büyük bir enerji çıkıyor ortaya.
Ya aynen. Ben de mesela bu duruma bakınca şampiyonluğu bunun getirdiğini düşününce seneye burada Galatasaray'la en büyük çekişebilecek takımın Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Hani Cenk sakatlandı ama mesela Cenk Tosun, Abubakar gibi işte ne olursa olsun Necip gibi takıma sahip çıkabilecek isimler hala var. Mert Günok gibi bir tecrübe var. Hani ve her şeyin ötesinde başlarında Şenol Güneş var. Sonuçta o da bir bu kolej havası denen tırnak içinde şeyi bir şekilde yaratabilen bir hoca. Bence önümüzdeki sezon Fenerbahçe çok farklı vizyon değişikliğine gidip aşırı şaşırtmazsa bizleri şampiyonluk yarışının Beşiktaş'ta Galatasaray arasında olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu aidiyet, sevgi gibi yani futbol, Türk futbolundan hasret kaldığı şeylere ikisi en yakın takım olarak görünüyor benim gözüme. Diyerek sana son bir uzak diyarlardan NBA gündeminden birkaç bir şey sorayım. Ben çok takip edemediğim için birazcık senden alayım son gelişmeleri. Galiba Miami Heat halı saha tayfasıyla sokaktan çevirdiği undrafted elemanlarla finali gördü ve finalde de bir maç koparmayı başardı.
Evet, süpürülmediler. Şu an 3-1 gerideler. Denver aslında kendi evinde İlk maçı kazandı, ikinci maçı pardon, kendi evinde bir maç kaybetti Miami. Denver. O yüzden Miami'ye bir herkes acaba bir sürpriz yapacak mı dedi ama şimdi iki maç üst üste Miami'nin evinde yendi Denver ve 3-1 şu an Denver'ın evinde oynanacak maç. Yani 4-1 ile şampiyon Nikola Jokic olacak. Denver da burada ne kadar patlayıcı bir takım olduğunu gösterdi. Jamal Murray gibi, Aaron Gordon gibi hem asist yükünü hem işte sayı yükünü çekebilecek oyuncular olduğunu gösterdi. Yok işte zaten yine acayip stabilize bir şekilde oynuyor. Son maç bu arada 4 asist yaptı. Yani normalde triple double ile oynuyoruz zaten. Dün mesela son maç Jamal Murray 12 asist yaptı. Yani çünkü Miami o kadar dağıldı ki hani artık tek bir oyuncu üzerinden bile gidebildiler. Denver'ın şampiyonluğu iyi oldu. MVP zaten Embiid olmuştu. Yok içe de bir yüzük yakıştı. NBA bakalım bir yeni sezonda neler getirecek. Miami'nin çıkması ve Denver'ın çıkması da yani denk geldi Miami'ye ama Denver sonuna kadar hak etti bence.
Çok sağ ol güncelleme için. Yani seneye de ben bizim fantezi ligimizde biliyorsun ilk sıradan seçeceğim. Yok için şimdi şampiyonluk kazanacak olması acaba iştahını arttıracak mı yoksa bir sezon off geçer mi gibi bir çelişki yaratıyor bende. Bütün yaz galiba bunu düşünerek yeni sezonu bekleyeceğim. Yok hiç seçmeli miyim, seçmemeli miyim diye. Ama ne olursa olsun dediğim gibi güzel hak edilmiş bir sezon. Ayrıca da draftta da birinci sıranın sahibi San Antonio Spurs oldu. Onlar da Fransız Freak Show Wembanyama'yı alacaklar muhtemelen. Bende de abi çok enteresan bir şekilde buraya geldiğimde bir Nivera şapka almak istemiştim basketbol. Böyle eski logosu vesaire San Antonio'nun ki hoşuma gitmişti. O da değerlenecek herhalde bu gidişle. İnsanlar soruyor çünkü aa işte Spurs fanı mısın? Tim Duncan, Tim Duncan. Yok diyorum ben LeBron'cuyum yani. Yok öyle bir şey.
Şey çok güzel oldu. Wembanyama çok iyi oldu San Antonio'ya gelmesi. Çünkü San Antonio bir okul. Yani müthiş bir tedrisat. En azından rookie sezonu için de çok iyi. Yani İşte Keldon'u da gördük. Hani gayet iyi oynadı. Şu an mesela bu sezon Vassell de gayet iyi performans gösterdi. Takım iyi oldu bence. Houston'a gitmemesi de çok daha hayırlı oldu özellikle Alperen için. Alperen'in de şey dediğini biliyorum. Eğer yok ki şampiyon olursa benim de kesinlikle değerim artar diye. Çünkü yani şu an günümüz modern basketbolunda Alperen Şengün ve Nikola Jokic karakterleri iş yapıyor yani. Biraz NBA'de şeye döndü, fanteziye döndü yani. Yani kim o kadar verimliyse, kim o kadar çok sayı asist hepsini birden yap. All round oyuncular ön plana çıktı. Center olarak özellikle. Yüzdeli atanlar. Embiid de zaten MVP oldu. Yine aynı tip oyuncu. Bakalım seneye de güzel bir build yapalım kardeşim. Şampiyonluğumuzu neden ardı ardı olmasın be üst üste? Back to back en güzeli çünkü. Evet, back to şampiyonluğu konu kapatıyorsun.
Şu da planlarımız dahilinde zaten hani bu sezonu biraz daha toparlayıp belki birkaç bölüm daha ekleriz ama aslında pop kültürünün altında işte basketbol konuştuğumuz kısım biraz oraya fantezi de entegre etmek istiyoruz. Çünkü işte dediğim gibi bir tane şampiyon var artık öyle diyebileceğimiz Erdoğan Mısır'ın şampiyonu. Ben varım eski finalist. Sonuçta bir fanteziyle ilgili bir birikimimiz var. Onunla ilgili de konuşmak istiyoruz. Yani burada sizi de çok sıkmadan hem aralarda güzel farklı kısımları olsun istiyoruz podcast'in. Diyerek yavaştan sona doğru gelelim Erdoğan'cığım. Son bir hadi panorama manorama ama bir farklı kafalar dağılsın. Kültürel pas yapalım seninle küçük bir. Bu aralar neler izliyorsun? Var mı güzel bir önerin?
Yani ben bu aralar acayip bir futbol zehirlenmesindeydim zaten. Bu arada
şampiyonluk
yani, mesela hastalık bu futbolun 23. şampiyonluğu 23 madde. Yani müthiş bir videodur. Şu an kültürel pasta bile çıkamadığım bir kutlamaların eşiğindeyim. Çünkü yani seçimle ilgili hiçbir şey izlemeyince insan gerçekten hani rahatlıyormuş ya. Kafamız rahatlamış yani özellikle kutlamayı da özlemişiz. Yani yine de diğerini tercih ederdik ama bu da bayağı keyifli geçti. Onun dışında ne izliyorum diye düşünüyorum. Sen söyle bana orada düşüneyim. Sen ne izliyorsun bu arada?
Ya ben şeyi bir söyleyeyim. Bu pop kültüründe hiç konuşmadık galiba. Ted Lasso finali gerçekleşti. Ted Lasso'nun yani komple dizi bitti. İzlemeyen herkese öneririm buradan.
Kaçıncı sezonda bitti?
Temalı görünüp aslında bir sıcak anı. Üçüncü sezonla bitmiş olması lazım ve böyle güzel bir bitiş oldu yani. Keyifli bir finaldi. Onu önereyim burada. İkinci olarak yine 90'ların başından klasik bir spor filmi var. Basketbol filmi. Wesley Snipes'la Woody Harrelson'ın oynadığı White Man Can't Jump. Çok keyifli bir konusu vardır. İşte sokak basketbolu üzerine işte o dönemin işte beyaz siyahi durumlarını da böyle hafiften tiye alan. Onun yeni bir uyarlaması geldi Disney Plus'a. Bu seferki kadroda ünlü rapçi Jack Harlow oynuyor bu sefer beyaz olan basketbolcuyu. Aşırı güzel olmuş yine bence. İlk filmin tadını, ilk film çok klasiktir, onun tadını biraz aldım yine sokak basketbolu üzerine. İşte beyaz oyuncuların aslında çok iyi olmadığı ön yargısı ama aslında tam tersi gidebileceği işlerin şeklinde bir yeniden uyarlama diyebilirim. Onu tavsiye ederim Disney'de.
Teşekkürler Mustafa bu güzel pas için bize de. En azından Disney Plus'ta bunu izleyelim. Ben ilk halini izlememiştim. Şimdisini izleyeyim merak ettim. Bence burada Roland Garros'u da eğer izlemediyseniz Roland Garros hala devam ediyor. Alcaraz Djokovic maçı acayip keyifliydi. Alcaraz'ın Kevin De Bruyne gibi maçın ortasında ağladığı bir yani gücünün yetmediği bir maç oldu. Ama Djokovic yine yaldır yaldır gidiyor. Bunun da bir Grand Slam olduğunu unutmayalım. Ve Djokovic toprakta alırsa büyük alır. Bence onu da insanların izlemesini buradan direkt önereyim. Bir de NBA finalini Denver maçını kaçırmayın.
Evet Erdoğan'cığım teşekkürler. Bu bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Pop kültüründe Yaz sezonuna girdiğimiz için bölümlerimizin sıklığı belki biraz azalabilir ama yine size güzel içeriklerle işte gündemden gelişmeler olabilir. Yine böyle kültürel taraftan kendi deneyimlerimiz olabilir. Aktarıp beraber olmaya çalışacağız. Ağzına sağlık Erdoğan'cığım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Biz dinleyen herkese teşekkürler.